Ayrım 3 başı gözlük. 1948 yılının yazında çok sıcak bir gündü. Kara tren bozkırlarda sarsıla sarsıla giderken kompartımandaki yolculardan 25 yaşlarında olanı siyah çerçeveli numaralı gözlüğü hiç de alışkın olmayan el hareketleriyle yüzüne yerleştirdi. Karşısında köylüsü Ömer Çavuş'un torunu Ömer oturuyordu. Gözlükle olanın Nazmi'ydi. Ömer'i bulanık görüyordu. Yine de gözlüğü kendisini okumuş adamlara benzettiğini düşünerek hemen çıkarmadı. Kasılarak sağa sola bakındı. Ömer de gözlerini o camların arkasında parlatmak için sabırsızlanıyordu. Övgü bekleyen arkadaşının derdini anlamadı ve ''Yeter baktığın, ver şunu, biraz da ben bakayım.'' dedi. Kompartımandaki diğer yolcular gözlüğünü trende unutup Niğde'de inen öğretmene acıyor, 20 yaşlarını yeni süren bu iki zıpçıktının gözlüğe el koymasını içerleyerek somurtuyorlardı. Ömer gözlüğü düğme burnunun üstüne oturtup irileşmiş iki yeşil gözle etrafa bakınırken Nazmi bir gülmedir aldı. Yolcular da Ömer'e bakıyordu. İncecik bir boynun üstündeki yuvarlak kafa. Bu kafanın üstündeki yamalı köylü şapkası ve numaralı gözlüğün yarattığı çelişki onlara da gülünç göründü ki gülüşmeler çoğaldı. Ömer iyice göremediği insanların yüzlerine gözlüğü çıkartmadan baktığı için pıskıranları hay Allah müsakını versin diyenleri güldürmek istedi. Gözlerini belerterek sağına soluna bakındı arkadaşına. Nazmi, sen ne kadar acayipsin. Gözün bir tane ama İki tane kafam var dedi. Nazmi hazır cevaptı, lafı kondurdu. Ömer, senin de dört gözün var ama kafan nerede? Yan tarafta oturan ve gözlüğü çocuklara kaptırdığı için hayıflanan yaşlı adam, verin bakayım şunu, bir de ben deneyeyim diyerek elini uzattı. Ömer, bunu gözü olanlar takar efendim. Siz neyle bakacaksınız dedikten sonra kahkaha attı. Adam bozulmuştu. Gözlerini belertip, ''Şunlar ne?'' dedi ve ekledi. ''Hem siz niye aldınız elin garibanın gözlüğünü?'' Nazmi bu gözlüğü sahibine nasıl vereceklerini düşünüp dururken, şimdi şu herifin gözlüğü cebine atmak için yanıp tutuştuğunu görünce öfkelendi. Gözlüğün sahibini bulmak için Adana'dan dönerken Niğde'de trenden inmeyi düşünüyordu. Öğretmen kaç tanedir ki gidip okulları tek tek gezer, sahibini bulur, verirdi. Öğretmen dediğin kişinin mutlaka alımlı, güzel bir de kızı olurdu. Nazmi kızı görür görmez vurulurdu. Öğretmen bizimkinin davranışını pek beğenir, elini omzuna koyar. Oğlum sen adam gibi adamsın, helal süt emmiş birine benziyorsun. Al şu 5 lirayı, ananın ak sütü gibi helal olsun. Var git yoluna, seni doğuran anaya helal olsun derdi. Nazmi parayı almazdı elbet. Kız bu davranışı çok beğenirdi. Nazmi de memlekete dönünce öğretmen biraderini sıkıştırıp bu kıza dünür olmasını ister, uzun iş kısa yoldan düğünle biterdi. Biz bu gözlüğün sahibini biliyoruz dedi Nazmi. Dönüşte Niğde'de öğretmen efendiyi bulur, gözlüğünü veririz. Adam yılan hikayesi der gibi elini havada sallayıp küstü. Ömer, ne diyorsun sen der gibi Nazmi'ye tuhaf tuhaf baktı. Tren takır tukur ilerliyordu. Bir ara kömür kokusu genizleri dağladı, pencereyi kapattılar. Lokomotifin vagonları pof pof ederek dağlara doğru götürdüğü yavaşlayışından belliydi. Kondüktör ulu kışla, ulu kışla diye adeta sayıklar gibi koridordan geçti. Trenin düdüğü uzun uzun çaldı. Ulu kışla tren istasyonunda durdular. Tren yorulmuş gibi ıslık çalarak buhar püskürtürken yolcular apar topar koşup büfeden bir şeyler almaya başladılar. Büfe küçüktü ama müşteri çoktu. Büfedeki yaşlı adam acele eden yolcuların derdini bildiği için makine gibi hızla ne istenirse veriyor, diğer yolcuyla ilgileniyordu. Nazmi bir koşu gidip ekmekle tahin helvası almak için sıraya girdi. Tren düdük çaldı. Nazmi tren kalkıyor sandı. Baktı ki duruyor, bekledi. Sıra kendisine geldiğinde tren yürümeye başladı. Diğer yolcular apar topar trene koştular. Tahin helvası ve ekmeğe gazete kağıdına saran yaşlı adam para üstü verecekti. Nazmi 1 lira vermişti, tren hızlanmaya başladı. Hadi çabuk dedi Nazmi. Adam bir avuç bozuk para verdi. Nazmi şaşkın duraladı. Tren kaçıyordu. Paraları cebine atıp koşmaya başladı. Son vagona asıldığında az kalsın elindeki paket düşecekti. Paketi düşürmeyeyim derken dengesini yitirecekti. Toparlandı. Arka kapıyı açıp içeri girmek istedi. Kilitliydi. Küfretti. Soluğunu toparlamaya çalıştı. Etrafa göz gezdiriyordu ki tren tünele girdi. Sesler çoğaldı. Burnuna yanık kokuları geldi. Ortalık cehenneme döndü. Ürperdi Nazmi. Başının üstüne kül yağıyor, koca koca kıvılcımlar düşüyordu. Vay ırzı kırık, dürzünün treni. Yanacağım yeter, diyerek onca gürültünün içinde bağıran genç adam kendi sesini bile duyamadı. Üzüldü, dehşet içinde bu karanlık bitmeyecek gibi giderken birdenbire cennete geldim sandım. Tren şıkır şıkır güneşli bir vadiye çıktı. Ağaçların arasından sıyrılıp geçti. Oh diyemeden çok yüksek bir köprünün üstünde kırt kırt ederek yalpa vuran vagon az kalsın Nazmi'yi 100 metreden aşağı uçuracaktı. Esmer tenindeki kanı çekilen, bomboz kesilen genç adam bildiği duaları okuyup Tanrı'ya yıkardı. Tren çatırdığıyla yeniden tünele girince Tanrı'yı unutup küfrü bastı. Tünel bitmek bilmiyordu. Tren gittikçe hızlanıyordu. Bu gidişle ne tünel bitecek ne de tren duracaktı. Nazmi lart diyerek yansıladığı bir sesle tünelden çıktıklarını gördü. Gürp dediği öbür sesle başka tünele girdiler. Bu larp ve gürp sesleri o kadar sık yinelendi ki tren küçük bir istasyonda durduğunda Nazmi'nin bacakları birbirine dolanıyordu. Yalpalayarak kompartımanına girdi. Onun oluk ışıldı kaldığını sanan arkadaşı Ömer önce Nazmi'yi tanımadı. Çünkü Nazmi trenin isiyle Mars'a dönmüş, genç adam trenin isim odasındaki kürekçilere benzemişti. Ömer gelenin Nazmi olduğunu anlayınca çığlık attı. Ellerini dizine vurarak gülüyordu. Ne oldu sana birader? Gündüz fenerine dönmüşsün. Kompartmandaki insanlar da gülüyordu. Nazmi yüzünün ne halde olduğunu elindeki iskarasından anladı. Tuvalete gitti. Aynaya bakınca kendi haline gülmekten yıkanamadı. Neden sonra aklı başına geldi. Elini cebine atıp para üstünün neden bu kadar fazla olduğunu anlamak istedi. Saydıkça gözlerine inanamıyordu. 4 lira 75 kuruş. 2 günlük ırgat yemiyesi bu, dedi içinden. Çok sevindi. Kerhane parası çıktı dedi. Hem de 2 kere çıktı. Verdiği 1 liranın para üssü olarak 75 kuruş alacak yerde 4 lira fazladan para alan Nazmi helvayı yemek için seyirtti. Erkekliği uyanmıştı. Yoksulların havadan para bulunca kösne içine girdiği sır değildir. İştahı açılmıştı. Dünyanın en zengin adamı gibiydi. Yarım ağızla diğer yolcuları da buyur ettikten sonra Ömer'le birlikte ne var ne yok silip süpürdüler. Gözlüğe el koymak isteyen yaşlı adam bu iştahın kışkırtıcılığı karşısında ne yapacağını bilemedi. Ah gençlik diyerek içini çekti. Nazmi ile Ömer Adana'da amele pazarındaki kahvelerde iş beklemeye başladılar. İşçi toplayan kamyonların her gelişinde bir yığın işçi ben diyerek atılıyordu. Bu yakarıcılar topluluğundan işine yarayanı seçen kişiler o sırada Tanrı gibi göründüğünü bilmenin üstünlüğünü kullanarak adeta döver gibi adam seçiyorlardı. Kamyon gelip de hadi babam şuradaki 15 kişi binsin denince vahşi bir itiş kakış başlıyor. İşveren bilenleri koyun sayar gibi saydıktan sonra 16. kişiyi hop diyerek durduruyordu. Çoğunlukla bu sonuncu kişi abi bokunu yiyeyim etme dese de sırıtan adamın yüz ifadesi değişmiyor, düş kırıklığına uğrayan işçi gerisin gerisi dönerken Adana toprağına ayak basanlara özgü sunturlu bir küfürle o kuru kafa gibi sırıtan adamın Allah'ını, kitabını, soyunu, sülalesini bir güzel kalaylıyordu. Nazmi pamuk tarlalarında çapaya başladığından 5 gün sonra hastalandı. O korkunç sivrisineklerle ve sıcakla savaşarak geçirilen gece uykuları, pislik ve kötü beslenme sonunda hünerini göstermişti. Ancak Nazmi'nin hastalığı neydi? Böğrü mü sancıyordu yoksa? Belinde bir şey mi vardı? Bilemiyordu. Nazmi'yi kamyona bindirdiler. Ömer de geldi. Arkadaşını devlet hastanesine götürdü. Hastanede doktorun kapısı önünde saatlerce beklediler. Nazmi yattığı yerden koridorun duvarlarını gözlüyor, gelen geçene bakıyor, ne düşündüğünü düşünmeden zamanın yarattığı engelleri aşmaya çalışıyordu. Koridordan geçen bir adamı trende gözlüğünü unutan öğretmene benzetti. Seslendi arkasından ama adama sesini duyuramadı. Çünkü o sırada bir kargaşa oldu. Birileri Sedi'yi iteleyerek koştular. Karnı şiş, bıyıkları henüz serlemiş bir erkek çocuğu Sedi'nin üzerinde yatıyordu. Kapılar açıldı, kapandı. Sedi'ye yapışmış gibi giden çocuğun yakınlarına "Giremezsiniz," dediler. Hastanın annesi, olduğu anlaşılan kadın, yığılır gibi yere oturdu. Kızarmış yüzünde boncuk boncuk ter vardı. Serinlemek için başörtüsünün ucunu yüzüne doğru salladı. Diğer akrabalar da duvar kenarına dizildiler. Kadın dudağını titreterek içerideki oğlunun ağzından ağıt söylemeye başladı. Adana yolunda benzin bozuldu. Ciğerime ak akrepler düzüldü. Gölgem soldu. Ah mezarım kazıldı. İlk gelişim kıyma bana Adana. Nazmi'nin ciğerine işleyen bu sesini sahibine baktı. Ben de ilk defa geliyorum dedi içinden. O çocuk acaba ölür mü? Bu sorunun yanıtını alamadan Ömer geldi. Nazmi'yi yerinden kaldırıp doktorun yanına götürdü. Hastaneden çıktıktan sonra Ömer, Nazmi'yi köprü başındaki eski bir hana yerleştirdi. Eczaneden doktor reçetesine ek olarak biraz da kinin aldı. Meyve, sabun, havlu, iç çamaşırı gibi şeyleri de yüklenip ateşler içinde kıvranan arkadaşının yanı başına gitti. Han hayvan pisliği kokuyordu. Avlusu genişti. Merdivenle çıkılan ikinci katındaki ahşap zeminli odalar bir zamanlar burada varlıklı kişilerin yaşadığını gösteriyordu. Oysa şimdi kuru otla doldurulmuş yataklardan, yerdeki tozlardan ve duvarlara asılmış kandillerden yoksulluk fışkırıyordu. Nazmi çıkınanı güçlükle açtı. Burada 47 lira var dedi Ömer'e. 4 lirası benim değil. Bir de şu gözlük kalsın. Gerisini al, lazım olur. Ömer çıkın olduğu gibi bağlayıp geri verdi. Gerek yoktu. Arkadaşlık böyle günler için gerekliydi. Nazmi üsteledi. Al dedi. Gözleri dolmuştu. Ölürsem diyebildi. Hıçkırdı. Ömer işi şakaya vurmaya becerdi. Nazmi o gün dışarıda gördüğü şeylerden kerhaneye sarı leman denen bir orospunun geldiğinden söz etti. Sözü ustaca başka konulara götürüp arkadaşı uyuyana kadar yanı başında bekledi. Nazmi uyandığında Ömer yoktu. Başucundaki tesliğe uzandı, su içti. Dünya başkalaşmış gibiydi. Hastalanmadan önce bildiği dünyanın renkleri, sesleri ve havası başkaydı. Bacakları üstünde yaylanabildiği, güçlü kollarıyla tırpan salladığı günleri düşündü. Firik yapmak için yeşil buğdayı kavurunca havaya yayılan koku, tandırda yanan samanın kokusu, yoncaya tırpanı salladığında yükselen ot kokusu aklındaydı ama yalnızca aklındaydı. Hiçbirini bütün tatları ve görüntüsüyle duyu organlarında canlandıramıyor, hastalığın yarı ölüm olduğunu düşünüyordu. Konuşmaların tadı kekreleşmişti. Bakışlarda başka bir şey vardı. Herkes acıdan söz ediyor gibiydi. Yoldan geçen simitçi bile ağlar gibi simit satıyordu. Sıcaktan bunaldım. Ömer niye bana bakıcılık yapıyor? Gitse çalışsa yapamıyor. İlacımın saati geldi mi? Canım da hiçbir şey istemiyor. Sarı leman nasıldır acaba? Tırpanın ağzı köreldi. Taşa mı geldi ne? Dirgeni sapladım mı? En çok sapı ben alırım. Buradan Kırşehir'e gitmeli. Yıkılası Adana. Bizim oralar gibisi var mı? Gecenin sıcağı gündüzden beter burada. Yıldızlara bakarak serin serin uyuduğum Avanos geceleri. Ah! Hastanede ağıt yıkan kadın aklına geldi. Ağıtta buna benzer sözler vardı. Bunu biliyordu ama neydi o sözler? Aklına gelmiyordu. Hanın bulunduğu sokağa giren kadın ve erkek iki dilencinin sesi onu bu düşünceden uzaklaştırdı. Dilenciler o kadar acıklı sesle ağıt söylüyorlardı ki. Nazmi ölüm korkusuyla sarsıldı ve dayanamayıp kalktı. Onlara hayrına para vermek için pencereye gitti. Erkek gördü. Kadının kolundan tutuyor, küçük küçük adımlarla yürüyordu. Boynunda torba asılıydı. Kadının boynunda ise bir tas vardı. Saçları örgülüydü. Belikleri omuzlarına inmişti. Başında yörük şapkası vardı. İki dilenci de tuhaf denecek kadar birbirine benziyordu. Nazmi seslendi. Pencereden bir bakır 10 kuruş attı. Kadın parayı alırken bir süre durdu. Sesini duvarlarda patlatarak ağıtını söyledi. Ciğer yanar, yana yana. Su içemez, kana kana. Gölge yok mu şahım sana? Kerbela'dan çıkamıyor Hüseyin. İki dilenci yavaş yavaş uzaklaşırken pencere demirlerine tutunarak kas katı kesilen, ağlamamak için gözlerini sımsıkı yuman Nazmi her şeyin üzerine geldiğini düşünüyor ve bunları ölümün işaretleri olarak yorumluyordu. Hastanede ağıt söyleyen ve ilk gelişim kıyma bana Adana diyen kadın bunları kendisi için söylemiş değil miydi? Ağıtın sözlerini birden anımsamıştım. İşte sesleri yavaş yavaş uzaklaşan bu iki dilenci de yaklaşan ölümün işaretlerini getirmemiş miydi? Aklına gözlük geldi. Öğretmenin kızıyla evlendiği sahneye geçti. Öğretmen biraderin trenle Niğde'ye gelişi, trende helva yiyişleri, büfeden aldığı 4 lira 75 kuruş. Ne çok günahım var benim dedi. Adamın belki de günlük kazancını cebime attım. Kul hakkıyla yaşanır mı arkadaş? Bu para büyür, işte böyle boğazına takılır. Nazmi bundan sonraki günlerini o 4 lirayı vereceği anı düşleyerek geçirdi. Şimdiden adamın şaşkınlığını ve mutluluğunu görür gibi oluyordu. Dürüst tanımanın zevkini yaşıyordu. Fazladan cebine giren 4 liraya ilkin çok sevindiği sır değildi. Ancak hırsızlardan ve sömürücülerden önce yoksulların yaptığı haksızlığı cezalandıran Tanrı, bir vuruşta Nazmi'nin ensesini yamultmuşa benziyordu. Nazmi bunu da düşündü. Ancak belki onları da ilk haksızlıkta böyle uyardığı halde o imansızlar bunu aldırmamışlardı ve ahiret azabına razı olmuşlardı. Nazmi'nin bunları anlamaya bilgisi yetmezdi. Alimlere danışmak gerekirdi. Ömer'in sıkı dostluğu, iyi beslenme, dinlenme ve Nazmi'nin sağlam bedeni bir araya gelip direnince hastalık geriledi. Genç adam birkaç gün içinde ayağa kalktı ve Ömer'le birlikte hamamdı. Sarı Leman'dı. Bir günün beyliği beylikti derken neşesini buldu. O günlerde bir akşamüstü Ömer'le Nazmi kocaman ağaçlarla çevrili bahçesinde aslan heykeli ve havuz bulunan bir evin önünden geçiyorlardı. Adamın kılığı çok düzgün olduğu için Ömer'le Nazmi onu görünce toparlandılar. O da bu hareketi beklermiş gibi "Gelin bakalım çocuklar buraya" dedi ve çekinerek bakan iki delikanlıya sordu. "Oruç tutuyor musunuz?" Şapkalarını ellerine alıp büzüle büzüle kapıya yanaşan Nazmi ile Ömer, Ramazan ayının ilk gününde olduklarını bilmiyorlardı. Adam kapıyı açtı ve "Bu akşam beyefendi iftar yemeği veriyor. Buyurun siz de gelin ve veli nimetimize duacı olun" dedi. Nazmi "Yok, biz oruç değiliz" diyecekken Ömer içeri daldı. Bahçedeki düzen, Kameriye'nin güzelliği, salıncaklar, çimenler, bakımlı çiçekler, delikanlılarının aklını başından aldı. Adam bu taraftan diyerek iki delikanlıyı, işçiliği göz alan taş binanın geniş merdivenlerine yöneltti. Nazmi ile Ömer'in akşam ışığında koyulaşan ve uzayan gölgeleri eziklik doluydu. Gölgeler basamakları kesile uzaya çıktı, tırtık tırtık oldu. Merdivenler o kadar temizdi ki birden ayakkabılarını çıkartmak için eğildiler. Bu sırada Nazmi'nin cebinden içinde gözlük de bulunan çıkını düştü. Delikanlı aceleyle çıkınını yerden alıp cebine koydu. Utanmıştı. Verandada bekleyen uşak, "Ayakkabılarınızı çıkartmayın" dedi. Sesinde buyurgan bir ekşilik vardı. İkisi de ezile büzüle merdiveni çıktı. Veranda, iyon başlıklı 4 sütunla öne doğru çıkmış geniş bir teras gibiydi. Konağın kapıları kocamandı ve sonuna kadar açıktı. Buradan kabul salonuna girdiler. Nazmi ile Ömer yine ayakkabılarını çıkarmaya davrandılar, yine engellendiler. Ömer, "Ama halılar" diyecek oldu. Uşak, "Yürüyün" dedi. Tavandan aşağı sarkan avize büyüleyiciydi. İkinci kata çıkılan merdivenler, duvardaki yağlı boya tablolar, bir görünüp bir kaybolan hizmetçilerin giysilerindeki düzen, Nazmi ile Ömer'in buradan kaçmak isteyeceği kadar sıra dışı inanılmaz ve korkutucu göründü. Merdivenlerin altından geçip alt katta mutfak bitişiğinde bu akşam için düzenlendiği anlaşılan salona girdiler. Salonda yaklaşık 15 kişi vardı. Bunlar tıpkı kendilerine benzeyen, sessiz, süklüm püklüm oturan şaşkın bir insan topluluğuydu. İçlerinden yalnızca biri, daha sonra hoca efendi olduğunu anlayacakları kişi derli toplu görünüyordu. Sofra hazırlıklarını izleyip saygıyla yutkunan insanların yanındaki boş sandalyelere ilişen Ömer ile Nazmi, hoca efendi bir bardak su isteyip de Kur'an okumaya başlayınca yemek yeneceğine kesin olarak inandılar. Onlara bu yaşam tarzı çok şaşırtıcı göründü. Hizmetçiler bile şimdiye kadar gördükleri en temiz, en saygıdeğer hanımefendilerdi. Tanrı bu konağın beyefendisini, hanımefendisini ve çocuklarını kim bilir neyle yaratmıştı. Bu kadar para kazanmak için kaç yıl rençperlik etmek gerekirdi? Kaç tane pamuk kozası bu sofradaki bir tabağı satın alırdı? Kaç dönümden çıkan buğday şu hizmetçilerin masrafını karşılardı? Ezan okumaya yakın konağın beyefendisi göründü. Herkes ayağa kalktı. Adam ortalığa kimsenin yüzüne bakmadan afiyet olsun dedi. Herkes mırıl mırıl, içinde en çok Allah sözcüğü geçen seslerle duacı oldu. Efendi ağa gözden kayboldu. Tanrı onu da insan gibi yaratmıştı. Nazmi buna çok şaşırdı. Şu hizmetçi kız da ne güzelmiş, küdür küdür, ayva gibi dedi içinden. Kız da Nazmi'yi görmüştü. İki elini önünde birleştirerek masadaki eksikleri gözlüyor, ne eksikse atılıp tamamlıyor, arada bir kendisine hayran hayran bakan kara yaz delikanlıya belli belirsiz işve yapıyordu. Ancak bu işveden ulaşılmazlık vardı. Beni bu konaktan çıkartacak adam isterim. Gücü bu konağa yetecek bir adam olmalı der gibiydi. Nazmi ilk kez gözlüğünü trende unutan öğretmene kızdı. Ah ne olurdu dedi. Cebimdeki gözlüğün sahibi şu konağın efendisi ağası olaydı. Hoca efendi belli ki bu konağa sık gelip giden biriydi. Sesindeki özgüven bunu gösteriyordu. Kızı adıyla sesleniyor, diğer hizmetkarlara da evladım diyordu. Kendilerini içeriye alan adam bir ara göründü. Hoca efendi ona da bir şeyler söyledi. Adam kahyaymış meğer. Nazmi, ulan bu konağın kahyası böyleyse dedi, gerisini tamamlamadı. Hırsla ekmeğini ısırdı. Sonra bu ısırışından utandı. Kız onu görür de kendisinden vazgeçer sanıyordu. Yemeğin sonuna doğru konukların yabancılık duygusu azaldı, sesler yükseldi, saygıyla gülüşüldü. Bir adam çamdan kabaktan şiirler söyledi. Bu Nazmi'nin görüşüydü. Yani şiirleri beğenmemişti. Kendini göstermek istiyordu. Kız da onu dinlemeli, vurulmalıydı. Kızın içeri girdiği anı kolluyordu. Ancak kız lafın en civcivli yerinde geliyordu. Çıktığında suskunluk başlıyordu. Ulan bu dürtülerin hepsinin mi gözü var bu kızda diyerek umutsuzluğa kapılan Nazmi, konuşanların sözünü kesmeye göze alarak kızdan masaya tatlıları yerleştirirken ağlar dedi. Hasbelkader ben de şiir söylerim. Bir tanesini izin verirseniz takdim edeyim. Hay hay dediler. Nazmi kıza baktı. Onun gülümsediğini gördü. Soluğu tutulur gibi olsa da şiirini okumaya başladı. Bu şiiri handa kaldığı hasta günlerinde yazmıştı. Halkın kehli adını verdiği tahta kurusunun ettiklerini anlatıyordu. Uyuz gibi kaşıyorum dizimi, gölge sandım aynadaki yüzümü. Dur diyorum, dinlemiyor sözümü. Duvardan aşağı iniyor kehle. Gel bakalım ağam, kimsin, necisin? Ben kanını içeyim, canın acısın. Yumarsan gözünü, başım tacısın. Sanki ziyafete konuyor kehle. Yattığım yerlere gaz yağı döktüm. Gelemez sandım da yerime yattım. Tavandan atlayan kehleyi tuttum. Kendini tayyare sanıyor kehle. Be hey Nazmi, uykun geldi bilirim. Uyu babam, sen uyuyunca gelirim. Ben kanını nereden olsa alırım. Kendini tahsildar sanıyor kehle. Nazmi bu şiiri söyleyip bitirdiğinde kaderinin değişeceğini sanıyordu. Kız kendisini burada alıkoymak isteyecek, konağın sahibine ''Ağam, ben bu delikanlıyı çok sevdim, beni bununla evlendir.'' diyecekti. Ama demedi. Hatta şiirin yarısı olmadan salondan çıktı. Herkesin yarım ağızda mırıl mırıl güzelmiş dediğini işitmedi bile. Nazmi burada köy odası yarenliği umuyordu. Daha sonra da konağın bahçesinde kızla gece yarısına kadar konuşacağını düşünüyor. Artık nasıl olacaksa Allah'ın emriyle bu kızı eş olarak alıyordu. Çaylar içildi, kız geldi. Elindeki zarfları konukların önüne birer birer koydu. Nazmi kendilerine zekat dağıtıldığını anlamıştı. Bunu kızın elinden almak delikanlığı yerin dibine geçirdi. O kadar utandı ki öbür hizmetçinin kolonya uzattığını görmedi. Herkes yavaş yavaş ayağa kalktı. Nazmi zarfı almadı. Kız bunu gördü ve uyardı. Efendi, zarfı unuttun. İstemez diyecekti. Kabalık olacağını anladı. Utanarak zarfı aldı, cebine koydu. Kızın yüzüne bir daha bakmadı. Dışarı çıktıklarında Ömer'in ağzı kulaklarındaydı. 5 lira diyordu. Bu zamanda kim kime 5 lira verir? Ne mübarek adammış bu efendi. Ömer, Nazmi'nin hastalığı sırasında pamuk çapalamaya gitmeyip 10 gün boyunca bahçe işleri yaparak ancak 7 lira kazandığı aklına geldikçe havalara uçuyordu. Nazmi'nin olaya bakışı farklıydı. Adana'nın kendisine yaramadığını, burada aşağılandığını düşünüyordu. Bir daha gelirsem 2 olsun diyordu içinden. Bu nedenle Ömer'in, yarından tezi yok, amele pazarına gidip pamuk işi bulalım demesine şiddetle karşı çıktı. Karayolunda taş kırmaya gidelim dedi. Adana'dan kurtulmak gerek. Taş işi pek ağır olur kardeşim, bırak deliliği. Elbette taş işi zor olur ama anasını sattığımız sivrisineğinden de mi zor? Sıcak sanki kolay. Yok arkadaş, ben bu Adana'da 1 dakika daha duramam. Bir suskunluk oldu Nazmi. Hem dedi, arkasını getirmedi. Ömer, hem ne? Yok bir şey. Nazmi hem de gözlüğün sahibini aramalıyız diyecekken vazgeçmişti. 2 gün sonraydı. Pozantı Karayolu'nun yapımında çalışan 100 kadar işçinin arasına katılan 2 arkadaştan sarışın olana hangi akla uyup da Nazmi'nin sözüne geldim. Ben bu köleliğe nasıl razı oldum diyerek hırsla balyozu taşlara indiriyor. Her balyoz vuruluşunda hıh sesi çıkartıyordu. Ulan ben senin gibi 80 kilo buğdayı ıh demeden kaldıran tepe göz müyüm? Vay anam, beni niye doğurdun? Al sana gavurun taşı. Nazmi arkadaşının ne düşündüğünü bilmese de içini biraz suçluluk duygusu kaplamıştı. Ömer'in zorlandığını görüyor, hayırlısıyla şuradan bir gitseydik diyerek iç geçiriyordu. Çadırda konaklıyorlardı. Sıcak Adana'yı akla getirecek cinstendi. Ancak geceleri soğuk oluyordu. Çünkü burası ne de olsa yaylaydı. İşçiler çalışırken yükselen toz bazılarının öksürük nöbetine tutulmasına yol açıyor. Ter ve tozdan rengi atmış gömleklerin dikiş yerlerini, saç diplerine, uçkurlara, kasketlerin iç yerine doluşan bitler işçilerin iflahını kesiyordu. Bit temiz olana gider dediği için yıkanmaktan kaçınan Ömer bitten adama döndü. Kaşıntı yerleri yarı oldu. Günden güne hastalandı. Durumu fark eden Nazmi arkadaşını çadıra taşıdı. Nesi var nesi yok hepsini çıkarttı. Sıcağın altında tir tir titreyen Ömer'i su tankının altında bağırta bağırta yıkadı. Kinin içirdi. Bitsiz hiçbir eşyası olmadığından Ömer'e çimento torbasını 2 yanından delerek don yaptı. Delikanlıyı ağaç gölgesinde dinlenmeye bırakıp tüm çamaşırını gaz yağı tenekesine doldurarak kaynattı. Durumu gören yol ağası burada keyif çatmaya mi geldiklerini sorunca Nazmi'nin elinden canını zor kurtardı. Bunun bedeli olarak 2 yevmiyeyi kesti. İkisini de işten kovdu. Ama yine de 3 gün kadar o ağacın altında kalmalarına, suyu kullanmalarına karışmadı. Ömer toparlanır gibi olunca Pozantı'da kasabanın hükümet tabibine gittiler. Doktor benzer olayları çok gördüğü gibi tifüsten şüphelendi. Ömer'in hemen Niğde'ye yetiştirilip hastaneye yatırılması gerektiğini söyledi. Ömer direndi. Develi'de, Topaklı'da rençberlik mevsimi başladı. Hastaneye yatmam, iyiyim derken sesi cızırlıyordu. Nazmi, hele Niğde'ye bir gidelim dedi ve cebindeki gözlüğü yokladı. Güneşli, cıvıl cıvıl bir akşamüstüydü. Adana yönünden gelen tren, Pozantı'da saatlerdir bekleyen 2 arkadaşı da aldıktan sonra yoluna devam etti. Ömer bir sıranın üstünde boylu boyunca uzanmıştı. Sık sık su içiyor, bir şey yiyemiyordu. Tren Ulu Kışla'ya yaklaşınca Nazmi emanet 4 lirayı geri vermeye hazırlandı. Tren durunca arkadaşını oradaki insanlara emanet ederek bir koşu büfeye gitti. İnsanlar doluşmadan şu işi bitirmeliydi. Utançla büfenin önünde durdu. Büfeci yine kalıplaşmış davranışlarla yolculara hazırlık yapıyordu. Nazmi kağıt 5 lira uzattı. Adam bozuğun yok mu dedi. Nazmi o para senin sözünü güç bela söyleyebildi. 1,5 ay kadar önce yaşanan olayı parayı nasıl Sayamadan trene koşmak zorunda kaldığını bir çırpıda anlattı. Sesi boğuk çıkıyordu. Bir hırsızın itiraflarına benziyordu. Yaşlı adam bu beklenmedik dürüstlük karşısında değil duygulanmak gülümsemedi bile. Delik gözleriyle parayı aldı. İnceledi, kasasını attı. 1 lira verdi. Gözlerim görmez oldu artık, yaşlandım derken Nazmi ile değil kendisiyle konuşuyor ve kendisini azarlıyordu. Nazmi çıkınındaki gözlüğü anımsadı. Bu gözlüğü öğretmen efendiye nasıl vereyim? Ne dedi, işin yoksa ara dur, sarı çizmeli Mehmet Ağa dedi. Bir kız gülümsemesi geçti içinden, sinirlendi. Kim bilir, belki o da cebime harçlık koyar gibi beni eşekten düşmüşe döndürür. Hırslandı. Belirsiz bir şeye sövdü. Gözlüğü aceleyle çıkartıp yaşlı büfeciye uzattı. Şunu bir tak da dene bakalım nasıl olacak dedi. Büfeci gözlüğü yavaş hareketlerle aldı. Dört gözlü başka bir yaratık haline gelince hayretle bağırdı. Gözümün önü ışıdı. Yeniden doğmuş gibi oldum. Şimdiye kadar aklım neredeymiş benim? Büfecinin teşekkür etmeyişi gözlüğü geri almak için yeterli nedendi ama Nazmi isteyemedi. Çünkü adamın karşısında yaşadığı suçluluk duygusu buna engel oluyordu. O sırada tren düdük çaldı ve kıpırdadı. Nazmi, verdim dediği şeyi geri isteyemezdi. İsteyecekti aslında ama tren gidiyordu. Nazmi, büfeciye parasını geri verdiği için de pişmandı şimdi. Çünkü büfeci, al bakalım şu helva benden dememişti. Bu da hayrıma olsun diyerek Nazmi'nin eline 2 ekmek bile uzatmamıştı. Genç adam içinden gözünü toprak doğrasıca pezevenk dedi. Tren daha hızlanmamıştı. Nazmi çok para kazananların nasıl kazandığına hayret ederek dişlerini sıktı. O sırada büfecinin müşterilerden birine bağırdığını işitti. Sen beni kör mü sandın? Bu gözlüğü niye takıyorum ben? Paranın üstünü doğru verdim ben aslanım. Hadi git işine. Hadi. Ayrım 3 sonu.